Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'la Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Ruhlu Haras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin, İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinden bizlerin listesine düşen, sizlerin listesine düşen mektupları okumaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Tüm kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah geçen hafta güzel konular konuşmuştuk gençlikle alakalı.
Evet.
Bu hafta artık o konuyu değil de başka bir konuya var mı? Geçiyor muyuz?
Hocam şöyle ama kardeşim? Bu mektubu bitirmeyince de ben iyi hissetmiyorum kendimi.
Yapma
bence
ya.
Birkaç cümlesi var. Çok önemli cümlesi var. Onu bitirelim, ondan sonra diğer mektubumuza
eyvallah,
geçeriz bakarsınız
eyvallah,
hocam inşallah.
Eyvallah, buyurun.
Kıymetli hocam, İmam Rabbani şeriatin, ondan sonra şer'i ilimlerin tahsiliyle ilgilensin ve boş işlerle uğraşmasın. Bu değerli ömrü faydasız işlerle tüketmemeye özen göstersin. Onu oyun ve eğlenceyle israf etmesin.
Demek ki
oyun
boş
ve
işler,
eğlence.
Oyun ve eğlence. Tam bugüne hitap eden bir mektup. İnanın İmam Rabbani bugün hayatta olsaydı herhalde aynı mektubu aynı şekilde yazardı. Sadece
yazardı.
Boş iş derken açıklama yapardı. Yani bu aşırı spor hastalıkları, yani oynamak değil de daha çok seyretmek manasına,
hı hı.
Bu işte görsel oyunlar, bunlardan uzak dursun derdi. Sadece şerhini biraz uzatırdı herhalde.
Hı hı.
Bugün biz de kıymetli dinleyicilerimize bunu söylüyoruz. Yani vaktinizi israf etmeyin kardeşler, etmeyelim hep beraber.
Hı hı.
Hepimizin vakit kaçağı çok fazla. Hani bir güzel deneyden bahsederler. Numan Bey, bunu daha iyi bilirsiniz. Büyük bir kavanoza bir gün hoca gelmiş sınıfa. İçine böyle pimpon topları yerleştirmiş.
Hı hı.
Tamamen dolmuş. Çocuklar demiş, başka bir şey alır mı bu kavanoz? Almaz hocam demişler, artık doldu. Bu sefer başka bir keseden atıyorum işte nohut çıkarmış.
Hı hı.
Aralara nohutları da doldurmuş. Demiş daha başka bir şey alır mı bu kavanoz? Hocam almaz artık. Bu sefer başka bir keseden kum çıkarmış. Kumu dökmüş içine. O aradaki ufak boşluklarda kumla dolmuş.
Hı-hı.
Demiş artık yer kaldı mı? Kalmadı efendim. Demiş, hiçbir şey kalmadı. Derken başka bir pet şişesinden de su çıkarmış. Suyla doldurmuş. Yine bayağı bir su da almış. Şimdi diyor ki uzmanlar, insan önce vaktini, bu pimpon topu gibi önemli konular varsa, işte hı-hı, ailemiz, ibadetlerimiz, değil mi? Ondan hı-hı sonra işimiz, helalından nafakamız, öğrenciysek okuduğumuz okuldaki derslerimizin müzakeresi, Kur'an-ı Kerim okumak. Bunları önce bir pimpon topları gibi yerleştireceğiz. 24 hmm saatlik, yani 24 pimpon topu alıyorsa bizim kavanozumuz, o kavanozda önce işte gündüz, değil mi, İbadetlerimiz, sağlıklı beslenmemiz, derslerimiz, çalışıyorsak fabrikamız veya iş yerimiz veya işte öğretmensek okulumuzdaki öğrenciyle ilişkilerimiz, bunları yerli yerince oturtacağız.
Evet.
Ondan sonra arta kalan vaktimizde tabii ki Müslümanın kendine göre eğlenmesi de olacak. Nasıl eğlenecek? Dediğim gibi işte çocuklarla top oynarsınız parkta, bahçede, ne bileyim spor yaparsınız. Güzel bir deniz kenarında piknik yaparsınız. Allah bunları yasaklamamış ki dinimizde. Biz elhamdülillah öyle şanslıyız ki Müslümanlar olarak. Rabbimiz diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de hatta soru soruyor. Kim diyor Allah'ın helal kıldığı, tayyip olan güzel şeyleri müminlere haram kılar?
Evet.
Böyle bir hakkımız da yok. Dindarlık adına ben desem ki şimdi, ey Erkam Radyo dinleyicileri, eğer dindar olmak istiyorsanız yemeyin, içmeyin, eğlenmeyin, hiçbir şey yapmayın, sabah akşam namaz kılın demiyoruz ki. Her şeyin yeri var. İbadetin de yeri var. Yemenin, içmenin. Hepsi bunlar dinimizde izin verilmiş. Ama mübah dairesinde yapacağız bunları. Yani mübahlar esasında bizi haram işlemeye gerek bırakmıyor.
Evet.
Yani tabiatta bin çeşit güzel meşrubat var, meyve suyu var, sular var. İlla gidip de üzüm suyundan şarap yapacağım dersen artık bu nankörlüktür Rabbine
evet
karşı. Hatta üzüm suyundan şarap olmadan içebilirsin. İlla o mayalansın da şarap olsun dersen yine zararından bu dünyada hem ahirette görürsün.
Allah
o yüzden olsun. Yani boş işler konusunu geçen hafta da bayağı bir işlemiştik. Bu hafta artık
evet
isterseniz
İmam Gazali'nin bu dört insanın dört zaafından yola çıkarak işlemiştik. En son şeytaniyet demiştiniz.
Şeytanet adam aldatma işte. Bu vakitlerimizi evet. insanlar bugün internete oturuyorlar, internetin başında. Bir kısmında böyle hacker mı diyorlar Numan Bey?
Hacker diyorlar.
Yani bunlar da işte sizin internetteki banka hesaplarınıza girmeye çalışıyorlar. Veya çoluk çocuğa, hanımlara kandırıyorlar. Biz işte iş adamıyız, sana para verelim, gel paylaşalım, yiyelim, içelim. Ben her zaman şöyle bir hayat prensibi tavsiye ediyorum dostlarıma. Bazen internetten böyle e-mailler geliyor.
Evet.
Ben Güney Afrika'da diyor mesela şeyim. Babam işte emekli subaydı. Bir ton elmasımız var. Gel paylaşalım. Ya kardeşim, ben Türkiye'deyim, sen Güney Afrika'dasın. Niye benimle paylaşıyorsun be adam? Veya diyorlar ki senin e-mail hesabına bir Mercedes veya BMW araba çıktı. Oo, ne güzel. Hemen bazı kardeşlerimiz kimlik bilgilerini paylaşıyor. Telefon numarasını, banka hesaplarının efendim şifrelerini, TC kimlik, o hepsini veriyor. Meğer o adam da şeytani bir herif.
Ya.
Bütün senin neyin var neyin yok hepsinin üzerine geçiriyor icabında.
Evet.
Ama nasıl yapıyorlar bunu?
İnsanların duygularını sömürerek hocam. Ama içindeki duyguyu aslında.
İnsanın açıkçası hırsını.
Hırsını sömürerek.
Ya
o da bir duygu
ki,
sonuçta.
Anne baba bile, bir kardeş bile. Yani sizin şimdi Numan Bey kaç tane samimi dostunuz var. Gel sana işte efendim bir araba hediye edeyim diyen çıkıyor mu?
Yok.
Çıkabilir ama yani çıkmıyor. Normal hayatta evet. kimse kimseye durup dururken bir büyük hediye almaz. Yani size ha, bir
karşılıksız
kitap
verilmez.
Hayır, size
yani.
Bir kitap hediye edilir.
Evet.
Çocuğunuz doğmuştur, size bir küçük altın getirirler falan da. O bile yani aslında insan rahatsız olur. Şimdi ben size durup dururken çıkarıp böyle bir yükseltme bela para versem. Ya hocam nedir bunun sebebi, kaynağı? İnsan rahatsız olmaz mı?
Tabii.
Rahatsız da olursunuz.
Evet.
O yüzden bugün şeytaniyet şeydi en çok kullananlar iyi eğitim almış kimseler. Yani bilgisayar fakültesini bitirmiş, yabancı diller öğrenmiş. İnanın o kadar çok değişik aldatma teknikleri var ki.
Şeytan bazen, da sonuçta ilim değil mi hocam? Alim de yani.
Bazıları
sonuçta.
Da mesela bak ismi Süleyman ya şimdi. Süleyman Derin.
Evet.
Bu adam Süleyman Müslüman ismi olabilir. Veya Yahudi de olabilir. Müslümandır Süleyman. Solomon olmadığına göre.
Evet.
Diyor ki ben seni rüyamda gördüm. Veya rüyamda peygamberinizi gördüm.
Hı.
Dedi ki Süleyman Derin işte sana şu kadar para göndersin. Atıyor yani. Bakarsın birisi inanır safsı ya hakikaten Allah Allah ne güzel bir şey ya. Beni falanca Nijerya'daki bir Müslüman beni rüyasında görmüş.
Evet.
Falan filan. Gönderenler de var çıkıyor böyle. Bu konuda çok güzel bir Müslüman akıllı olacak.
Evet.
Müslüman aptal değildir. İyi niyetlidir. Temizdir. Ama kesinlikle Müslüman aptal değildir.
Değildir.
Hatta güzel bir mesleği hikayesi var. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir de Müslüman. Üçü bir seyahate çıkmışlar. Olacak ya bir kafilde buluşmuşlar. Tabii yolda aç kalmışlar falan derken yoldan birisi bunlara bir koca tabak helva vermiş.
Evet.
Yani bir kişinin doğacağı kadar diyelim. Demiş ki Hristiyanla Yahudi ya demişler şimdi bunu üçümüz paylaşsak hiçbirimiz adam gibi doymayacak. Ne olacak ya ah keşke daha olsaydı. Ah arkadaşınkinde ben yiyseydim.
Evet.
Demişler şimdi yatıp uyuyalım. Sabah kalkınca herkes rüyasını anlatsın. En güzel rüyayı kim görmüşse bu helvayı yesin de adam gibi bir kişi doysun hiç olmasa. Biz diğer iki kişi de sonra tekrar bir yemek gelir. Onlar yer. Bu da bir taktik değil mi Numan Bey?
Yani
biz Müslümanlar ne yaparız genelde? Bir şey çıkarsa hepimiz paylaşırız. Kardeş payı yaparız değil mi?
Evet.
Bu da bir taktik yani. Birisi adam gibi doysun. Diğerleri sonra doysun. Taktiği.
Evet.
Demişler hadi bakalım yatalım uyuyalım. Sabah helvayı paylaşırız. Kim güzel rüya görürse o alsın. Sabah kalkmışlar şimdi başlamış. Hristiyan. Rüyamda demiş İsa Aleyhisselam'ı gördüm. İşte onunla 7. kat göklerdeydik. Efendim şöyleydik de böyleydik de. Diğeri başlamış. Abi yalan rüyalar bunlar. Ben demiş Tur Dağı'na çıktım Hazreti Musa ile beraber. Haşa Allah'ın işte kelamını duydum falan. O da bir sürü yalan dolan rüya anlatmış. Müslümana gelince demişler ey Müslüman sen ne yaptın bakalım sen anlat rüyanı. Vallahi demiş ben de rüyada peygamberimizi gördüm.
Evet.
Dedi ki bana ya senin Hristiyan arkadaşın Hazreti İsa ile beraber 7. kat göklerde.
Hı.
Yahudi arkadaşın Hazreti Musa ile beraber Tur Dağı'nda şimdi. Müthiş tecellilere efendim maruz. Sen garip Müslüman demiş. Yapacak bir işin yok. Kalk demiş gece şu helvayı ye de. Teselli bul. Ben de demiş gece kalktım helva yedim deyince. Demiş ki Hristiyan'la Yahudi. Vallahi demişler en iyi rüyayı sen görmüşsün. Tabii kendi kendilerine yalanlıyorlar.
Evet.
Ya insan Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'la olur da İsa Aleyhisselam'la beraber olur da helvanın peşinde mi olur?
Yani.
Rüyanın yalan olduğu buradan belli. Bir de diyorlar ki en güzel rüyayı sen görmüşsün. Helal olsun senin peygamberine. Yani onların dertleri helvaya konmaktı ya.
Evet.
Şimdi Müslüman yani
uyanık olacak.
İyi niyetlidir.
İyi niyetli ama,
asla. Ama böyle bir hele bir delikten kirici ısırılmaz. Belki bir kere ısırılabilir. Niye ısırılır? şundan ısırılır. Biz genelde inanırız değil mi? Bir adam gelir, ya Allah için yardım et işte falan filan der. Adam profesyonel dilencidir mesela. İlk keresinde aldanırsınız.
Evet.
Çok oluyor bunun otobüs duraklarında mesela, evvelden harem falan vardı. Gidersiniz ya, memleketime gidemedim falan filan. 3 lira 5 lira istemiyor. Yani 40 50 100 lira istiyor ki hani uzun bir otobüs bileti alacak kadar. Evet. Veriyorsunuz. Ertesi gün bakıyorsun adam yine orada dileniyor. Hala aynı taktik. Ha, diyorsun lan bu adam memleketine giderdi. Dün parayı verdik ama bilet de alıyorsun. Bazen belki anlaştı biletçiyle, gelip parasını geri alıyor falan. Evet. Her neyse. O zaman artık ısırılmazsın. Yine belki 1 lira verirsin ama 50 lira 100 lira vermezsin icabında. O yüzden yani bu konuda önemli bir mesele şeytaniyet konusunda. Biz Müslümanlar aldanmayalım lütfen. Hatta Ömer Efendimiz değil mi, öyle bir şeyi var. Hı hı. Bir adama hakkında soruyor. Çok iyidir falan filan delince.
Sen
şöyle namaz kılar, böyle işte efendim camiye gelir falan. Siz ona diyor seyahat ettiniz mi, etmediniz. Komşuluk yaptınız mı?
Yapmadınız.
Alışveriş yaptınız mı, yapmadınız. Sen diyor adamı tanımıyorsun ki. Yani Müslüman herkesi sevecek ama güvenirken tedbirli güvenecek.
Evet.
Kur'an ve sünnet ölçüsünü hiçbir zaman elden bırakmayacak.
Evet.
Yani bir insan bazen işte görüyoruz neler geliyor insanların, Müslümanların başına. Yani adam üçkağıtçı, sahtekar, bir manevi şey iddia ediyor. Kemalat.
Evet.
Birkaç yalancı, şakşakçı buluyor etrafını. Bir bakıyorsunuz ümmetin sapıttıran bir hareket haline dönüşebiliyor.
Değil mi? Değil mi?
Kur'an ve sünnet ölçüsünü korsak o ölçü şaşmaz. Biz şaşabiliriz. Ben seni çok severim Numan Bey. Sen beni çok seversin. Görmeyebiliriz yani eksiğimizi, kusurumuzu. Zaten öyle bir amacımız da yok ama bir adam liderlik pozisyondaysa, bir adamla ortak iş yapacaksan, kız vereceksen, kız alacaksan bunları bilmek zorundasın.
Evet.
O yüzden de dikkatli olmakta fayda var.
Hocam psikolojide de var aslında. Mesela yalan söylemekle aldatmak arasındaki fark, yalan söylemek kişinin ilk anda refleks olarak kullanmış olduğu bir savunma sistemi olarak algılanıyor. Ama aldatmakta ikinci aşama var. Mesela hani işte ben yapmadım, o yaptı da aslında diyelim ki bir şeyi kırmışsınızdır veya bir şeyi dökmüştürsünüz. Bir
o anda dayak yememek için hadi. Evet,
ben yapmadım savunma sistemidir. Ben yapmadım bir yalandır. Ama aldatmak ise ben yapmadım işte Ahmet yaptı, Mehmet yaptıdır. Onun Ahmet yaptı, Mehmet yaptı kısmı aldatmaya giriyor hocam.
Hatta
çünkü
şöyle,
o anda savunma sistemini
onlara tuzak kurup, evet, kasten kırıp onları dövdürmek, onları küçük düşürmek
değil mi? O da ileri safhalar hocam. O da ileri safhaları.
Hatta bunu çocukken yani bir bardak kırılma meselesiyle başlıyor bunlar.
Evet.
İleride insanların mallarını, mülklerini elinden alma.
Evet.
İnsanları dinen sömürme.
Evet.
Hatta İmam Gazali diyor ki bir diyor dolandırıcı diyor yapsa yapsa senin paranın pulunu
yani,
elinden alır.
Evet, evet.
O kadar kötü değil.
Maddi bir kaybın olur.
Ama bir insanı manen kandırırsanız ki buna katta oturuk diyor sufiler. Yol kesiciler,
evet,
diyorlar.
Evet.
Mevlana bu konuda çok güzel uyarıları var. Bu sefer sizin hem dininizi hem imanınızı da çalmış oluyor.
Evet.
O yüzden bu şeytaniyet konusunda da Müslümanların uyanık olması, geçmiş tecrübelerden istifade etmesi lazım.
Aldatmamak hocam herhalde. Hani adamın bir tanesinin çok güzel bir atı varmış. Komşusu onun atına göz dikmiş, almak istiyormuş. Ne kadar para teklif ettiyse o atı bir türlü satmıyormuş. Çünkü at çok değerli olduğu için. Bakmış olmayacak, bu at için planlar yapmaya başlamış. Bir gün atla beraber sahibi yolda giderken yolun önüne yatı vermiş. Yaralı numarası yapmış. Adam atından aşağı inip yaralıya yardım edeyim derken adam birdenbire uyanmış, atı alıp kaçmış. Arkasından demiş ki bir dakika dur demiş. Bak atı aldın kaçıyorsun ama sana bir şey diyeceğim demiş. Bunu sakın demiş kimseye anlatma demiş. Niye peki? Çünkü eğer anlatırsan demiş derler ki artık bundan sonra yaralılara, yolda kalmışlara yardım etmeyelim çünkü bizim de atımız satılır diye.
Çalınır diye. Hakikaten çalınır, çok güzel yani. İbretlik bir menkıbedir bu. Adam, evet, ne kadar salih bir insan ki.
Değil mi?
Atı elden gitmiş, ona da üzülmüyor da.
Olayın,
insanlar, evet, arasında güvenin ve efendim yardımlaşmanın yok olmasından korkuyor. Evet. Hakikaten insanı kamilmiş bu ya.
Evet hocam.
Bu hikayenin kahramanı. Doğrudur. O yüzden yani kendimizi hani ne aldatalım ne aldanalım ki başka Müslümanların da şeyine, suizanına vesile olmayalım. Şimdi bir adam bir Müslüman aldatınca siz saf saf aldandığınız zaman başkası da aldanıyor.
Evet.
Sonra diyor ki Müslümanlar sahtekardır.
Aynen öyle.
Halbuki siz aldanmasanız baştan, o adam engel olsanız, hani zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et hadis-i şerifi var. Hı hı. Bu sefer bizim ismimiz de, o yüzden bizim sufilere bakıyoruz bütün tasavvuf eserlerinde, kitaplarında Galatat-ı Sufiye, sufilerin efendim hataları diye bölümler var ki, hı hı, sahtekar olanlar, istismarcılar açığa çıksın da tasavvuf yoluna bir laf gelmesin.
Evet.
O yüzden hakikaten bu konuda dikkatli olmak lazım.
Hocam aslında dürüstlük yani İslam'ın şiarındandır. Çünkü bugün Endonezya'ya baktığınızda Endonezya'nın 250-260 milyon nüfusa sahip bir Müslüman nüfusuna sahip bir ülke. Yani o Endonezya'nın Müslüman olmasında aslında oraya giden Müslüman tüccarların önemi büyükmüş. Çünkü zaten aldatmanın, yalan söylemenin, insanları kandırmanın zirvede olduğu bir dönemde oradaki tüccarlar ayıplı mallarını tekrar geri telafi etmek için ellerine geleni yapmışlar. Ondan etkilenen insanlar Müslüman olmuşlar.
Bir de o zaman Endonezya uzak bir bölge. Uzak oraya bir bölge. Bir gemi götürüp evet. Bir gemi eşya doldurup Veresiye kaçsanız.
Hadi bakalım evet.
Diyeyim Hollanda'ya. O zaman hukuk sistemi yok, dördüncü dünya çapında haberleşme yok. Sizi bir daha kim nereden bulacak?
Değil mi?
Öyle olunca tabii bir neredeyse büyük bir kıta diyelim nüfus olarak bakarsak Müslüman olmuş sırf dürüst düzgün Arap tüccarlar sayesinde. Bugün evet. Tam tersi oluyor maalesef. İslam'ı temsil edemiyoruz. Ticarette efendim şeyde bir sürü yalanlar, dolanlar, adam kandırmacılar.
Evet.
Bu da tabii insanların İslamiyet'ten uzaklaşmasına, İslam'ı kötü bilmesine sebep oluyor. Bunlardan evet. Kaçınmak lazım.
Peki hocam şimdi behimiyet dedik.
Subuiyet dedik.
Subuiyet dedik, şeytaniyet dedik ve rububiyet kaldı
rububiyet
hocam.
Rububiyet de şöyle, bu daha çok diktatör olma, tanrı olma, başarılı iş adamlarında, başarılı siyasilerde görülüyor bu hastalık. İnsan başarılı oluyor artık sonra diyor ki ya ben ölsem Türkiye batar. Ben olmasam bu şirket batar.
Evet.
Ben olmasam Erkam Radyosu çöker.
Evet.
İyi ki ben varım demeye başlayınca bu da haşa yani Firavun dedi ya. Ene Rabbukumul A'la.
Evet.
Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi Firavun, Adi Firavun.
Evet.
Yani işte gerçi Mevlana diyor ki fazla da Firavun'a diyor sataşma. Ondaki ordu, ondaki silah, ondaki
sende olsa.
Hazineler sende olsaydı seni de görürdük diyor. Hakikaten ben bunu fark ediyorum Numan Bey kardeşim.
Evet.
Benim şöyle bir testim var. Memlekete gittim mesela. Uzaktan bana selam veren eski arkadaşımın selam verme tavrından cebinde kaç parası olduğunu tahmin edebiliyorum.
Allah Allah.
Ya Numan Bey ilginç değil mi?
Çok ilginç hocam.
Çok ilginç. Şöyle işte rububi sıfatlar. Yani tanrılık. Nasıl tanrılık yani? Adam diyelim ki cebi para görmüş. İşleri böyle rast gitmiş. Dükkanları ikiyken üç beş atıyorum pastane zinciri kurmuş. Hastane zinciri kurmuş.
Evet.
Köşeye dönmüş. Hoca ne haber diyor bana. Böyle bir yani böyle ciddiye almayan bir tavırla. Ne zamandır uğramıyorsun falan diye böyle. Yani o kelamından anlıyorum ki bu adam madden uçmuş. Bizi de şey yapıyor. Gözü görmüyor esasında. Bazen de görüyorum tam tersi. Oo hocam falan çok alttan alıyor. Aman diyorum bu adamla benden borç para isteyecek. Kaçayım şundan diyorum. O da çok insanı yani tavırları dahi yani o bir bakışınız.
Evet.
Bir efendim araba sürerken ne bileyim tekerleri öttürüşünüz.
Evet.
Her şey sizin içinizdeki kalbinizden haber veriyor aslında.
Evet.
Kibir, gurur, enaniyet olmuşsa bakışınızla tahkir ediyorsunuz Müslümanı.
Evet.
Dükkanınıza gelen gariban bir müşterinin efendim bir şey soruyor diyelim onu tahkir ediyorsunuz. Evet. Ne bileyim ya bunlar çok oluyor maalesef.
Maalesef.
Bu da dediğim gibi başarılı insanlarda, siyasilerde, zenginlerde, iş adamlarında görülüyor. Yani bir çöpçü gurur kibir yapsa kime fayda yani veya bir beş parasız fakir herhalde ben tanrıyım diyecek hali yok. Hatta diyorlar ki Firavun'un işte kaç sene yaşamış bir kere başı ağrımamış bir kere dişi ağrımamış bir kere aç kalmamış bir kere aç kalsa bir kere dişi ağrısa der ki ya benden tanrı mı olur? Bak dişim ağrıyor kendime faydam yok. Başım ağrıdı başımın ağrısına faydam yok. O yüzden bu hastalıklar da aslında bizim için bir nimet.
Nimet değil mi?
Nedir hastalıklar? Bize aciziyetimizi gösteriyor.
Kesinlikle
ey insan
hocam.
Sen acizsin.
Evet.
Bir fabrikatör olabilirsin. Şu kadar araban bu kadar hizmetçin olabilir ama ben sana bir sivrisinek gönderirim. Bir ısırır sıp olursun. Bir hafta yatarsın.
Evet.
Hatta geçen çok güzel bir şey okumuştum. Aslan diyor insandan kaçar. Koca aslan değil mi? Bir pençe vursa bizi öldürür ama aslanlar yani insanların olduğu yere gelmek istemezler. Uzaklara kaçarlar. Orada ev yaparlar, yuva tutarlar.
Neden hocam?
İnsandan korkar.
Allah Allah.
Ama diyor İmam Gazali'yle konuştum bunu evet hatırladım şimdi. Ama sivrisinek diyor. Ne kadar cismi var Allah aşkına bir tane vursan yani ciğerlerini sökersin.
Evet.
Ortalık kan revan içinde bazen vuruyoruz
evet.
Elimizde bir şeyle. Ama sivrisinek devamlı saldırır. Sana kaçmaz. Gece gelir senin kanını içmeye çalış. Gündüz gelir burnuna konar gözüne. Ya git koşundan şimdi vurup bir yerini kıracağım dersin sivrisinek korkar mı senden? Kovalarsın tekrar döner uçar tekrar konar burnuna gözüne ölünceye kadar Diyor ki Gazali, Allah'tan ki diyor, Allah aslanları böyle yaratmamış.
Ya.
Eğer aslanlar, kaplanlar, bu vahşi hayvanlar, filler böyle olsaydı dünyada insan kalmazdı ya.
Değil mi?
Bizi parçalarlardı. Ama Allah onlara korku vermiş. Tam tersine sivrisinek gibi aciz, yani bir gram bile ağırlığı yok, bir kere evet, vursan kanı çıkar, ona cesaret vermiş. Ki ey insan, acizliğin farkına var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de var. İstemedi bile. Ve yestubhumu zibabu şey'en la yestengizuhu minuh. Dağıfat talibü vel matlub.
Evet.
O sinek sizden bir şey çalsa diyor, sizden çaldığını geri de alamazsınız. Hakikaten bazen sivrisinek gelip kanımızı çalıyor.
Evet.
Bizim habersiz deliyor hortumuyla. Bizi o anda uyuşturuyor cildimizi. Lokal anestezi yapıyor. Yani hangi tıp fakültesinde okuduysa.
Evet.
Bugün fakültelerde bile ameliyat yapan doktor ayrı, anestezi yapan uzman
tabii,
ayrı.
Tabii.
40 türlü uzman var her şeyin ya.
Evet.
Kan tahlilimizi yapan laboratuvant ayrı. Hepsi bir araya gelip bakıyorlar birbirlerine gelen raporlara. Ha tamam, bu adamı keselim diyorlar. Halbuki sivrisinek kaç kilometreden sizi görüyor. Kan grubunuzu tahlil ediyor.
Konsültasyonunu kendisi
geliyor.
Yapıyor.
Hani nereden dersem iyi olur. Onu ölçüyor, uyuşturucu yapıyor, kanınızı içiyor. Sonra fark ediyorsunuz ki lan sivrisinek biraz canım yandı. Kaçıyor. Hadi bakalım git de kurtar o. Onun aldığı kaç işte miligram mı diyelim artık o. Az da olsa o kanı kurtaramıyorsun. Kaçıyor hayvan. Ve sizin kanı da götürüyor yanında.
Hatta doktorlar bile acıtmayacak derken benzetiyorlar. Sinek ısırığı gibi olacak falan diye. Yani ya, o şeye bakın, hassasiyete bakın. Yani hocam bir de şey var. Bu makam mevki hırsı dediniz de geçenlerde bir arkadaşın makam aramasına binme gafletinde bulunduk. Şimdi bir işimiz vardı. Dedi ki hemen gidin alın gelin dedi. Bilet almam gerekiyordu. O da kendi makam aracını tahsis etti. Şimdi oturduğum şöyle arka makama oturttu illa. Kendisi dışarıda bekliyor. Biz gidip alacağız. Şöyle camı açtım. Ya dedim sen buraya oturduğunda beni tanıyor musun falan dedim. Anlamadı. Ondan sonra ben dedim ben seni tanımıyorum falan demeye başlayınca anladı. Dedim senin imtihanın büyük ciddi manada. Çünkü koltuğa oturduğunuz anda hocam zaten hani o makam o koltuğa dediğiniz gibi o firavunun silahları, orduları, imkanları sizde olsa bakalım sizin şeyiniz nasıl olacak?
Yani bazen bir hastanede diyelim ki bir köşe kapıyor bir insan.
Evet.
Gelen hastalara istek muamelesi yapıyor. Bazen bir öğretmen mesela, başarılı bir öğretmen.
Evet.
Sınıfta otoriter bir tavrı var.
Evet.
Öğrenciye kulları, biz de hocayız ya şimdi biraz kendimize öz eleştiri yapalım.
Evet.
Seni bırakırım işte süründürürüm falan diyor. Kendini tanrı gibi görüyor haşa.
Kendi sahasında çünkü.
Yani ya arkadaş tamam sen hocasın ama tamam çok bilgin de var, tecrübesi, o da genç bir çocuk işte. Tamam yani disiplin için iyi niyetle terbiye edersen ayrı ama ben büyüğüm, benim büyüklüğümü tanı. Hani yani başka bir lisanı hâle bana secde et dersen.
Evet.
Bu iş rububiyete giriyor. Bundan da sakınmak lazım. Yani bizim İslami kesimde şöyle oluyor bu. Bazı insanlar tarikata giriyor.
Evet.
Bir süre evratla, virtle uğraşıyor. Sonra insanlara saygı sevgi beklemeye başlıyor.
Hı.
Eleştirilmez, hata yapmaz. Bir insan muamelesi görmek istiyor. Bizim tasavvufta olan yumuşak karnımız budur.
Hı hı.
Yani bu tür davranışlar yanlıştır. Yani yapmamak lazım. Biz kuluz. Aciz varlığız. Hata yapabiliriz. Beşeriz, şaşarız.
Aciziz, evet, evet.
Özür dilemeliyiz yeri geldiğinde. İtiraf etmeliyiz. Ya ben işte çok önemli bir hocayım canım şimdi. Yanlışımı kabul edersem talebenin gözüne değerim düşer. Düşmez kardeşim, niye düşsün? Değil mi? İmam Ebu Yusuf'a bir fetva soruyor. Bilmiyorum. Onu soruyor, bunu bilmiyorum. Ya diyorlar bir de devletten maaş alıyorsun. Onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum deyince. Vallahi diyor ben bildiğim kadarın maaşını alıyorum. Eğer bilmediklerimin parasını alsaydım diyor, devletin hazinesi
yetmezdi.
Bir aylık maaşa yetmez. Çünkü o kadar çok bilmediğimiz şey var ki.
Evet.
Evet.
Kıymetli hocam şimdi dört özelliği saydık ama şimdi size zor bir soru gelecek. Peki bakalım bu behimiyetin, ondan sonra subuiyetin, şeytaniyetin, rububiyetin zıtları, tedavi yolları nedir? Behimiyetten başlayalım. Şimdi insanda behimiyet verse bunu neyle tedavi edeceksiniz?
Eyvallah, çok güzel bir soru sordunuz. Gerçi soru zor soru. Ben zor soruyu pek sevmiyorum Numan Bey kardeşim. Kolay olsa daha çok sevinirdim.
Buyurun hocam.
Ama zor da caizdir.
Eyvallah.
Şimdi behimiyet yani yeme içme cinsellik.
Hı hı.
Ya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim, Allah dostları hepsi öyle güzel harita çizmişler ki önümüzde. İnanın o kadar güzel.
Evet.
Bir, yeme içme konusu.
Hı hı.
Acıkmadan sofraya oturma, doymadan kalk.
Doymadan kalk.
İmam-ı Gazali de bunun tarifini gördüm. Daha da açmış meseleyi.
Hı hı.
Yemekten kalktık Numan Bey kardeşim. Aç mısın? Aç değilim ya, yedim. Hı hı. Peki tok musun? Tok da değilim esasında. Biraz daha yiyebilirim. Heh. Bu altın ölçü diyor İmam-ı Gazali. Hı. Yani ne doyacaksın? Ne aç kalacaksın? Bu da çok zor değil mi? Şimdi biz
zor.
Oturunca artık yani bayağı bir maalesef tıka basa evet. yeme durumu çok oluyor.
Porsiyon odaklı yiyoruz çünkü hocam. O porsiyonu bitireceğiz.
Halbuki ihtiyacımıza göre evet. tam doymadan kalkmak lazım. Evet. İşte mübarek üç aylardayız. Ramazan ayı geliyor. Oruç. Yani hadi az yemek yaptın, yapmadın, yapamadın. Diyor ki Rabbimiz, gel bakayım ey kulum. Sen çok oruç tutmayı sevmiyorsun veya az yemeği bilmiyorsun.
Evet.
Bak Ramazan ayında bir ay mecbursun. Yani ben çok zenginim ya Rabbi. Sadaka vereyim de oruç tutmayayım. Yok.
Yok. Tutacaksın.
Herkes, sağlığı olan herkes, seferi olmayan herkes oruç tutmak zorunda. Hatta seferi olanlar da tutsanız daha iyisin için diyor. Hı hı. Onunla da bile kaçış yok. Yani işte behimiyet, cinsellik tarafı. Ya bizim dinimiz o kadar güzel bir din ki, Rabbimize hamdü senalar olsun. Hı hı. İnsanın hiçbir fıtri ihtiyacını inkar etmiyor dinimiz. Ey insan, sen dindar olmak istiyorsan bekar yaşa demiyor.
Ruhbaniyet yok
Hristiyanların,
yani.
Hristiyanların, ruhbanların dediği gibi, Hinduların, Budistlerin dediği gibi. Diyor ki eğer gücün yetmiyorsa evlenmeye, oruç tut.
Evet.
Bir kere harama bakma. Nazar berkadem yap diyor Nakşiler. Gözünü ayağının ucuna mıhla ki gözün sağa sola kayıp da gördüğü bir sureti, kötü bir açık saçık resmi beyin alıyor, subconscious dediğimiz şuur altı Numan Bey.
Evet.
Orada işliyor, düşünüyor ve bunu devamlı gözün önüne getiriyor, hayaline sokuyor. Böylece o ilk gördüğün, hatta hadiste geçiyor, ilk bakış diyor lehine, ikincisi aleyhine. Gözümüz bir yere takıldı.
Evet.
Namehram. Hemencecik gözümüz oradan başka yere, yine önü, gözümüzün yere bakacağız. Ya ikinci bakışta günah var çünkü.
Anladım.
Şimdi bugün belki en büyük maalesef bu cinsellik konusunda, yani çok ucuzlaştı ya.
Hı-hı.
Yani reklamlar, panolar, havalimanına, umreye gideceksiniz, orada bile abuk subuk. Hı-hı. Keşke bunların bir ahlaki, edebi şeysi kontrol yapılsa da her reklam her yerde. Şimdi yaz geliyor, her türlü plaj kıyafetlerin reklamlarını
evet, maalesef.
Büyük büyük basıyorlar, asıyorlar her tarafa. Yani ne bileyim işte her türlü şey devamlı bu tarafı uyandırıyor. Bu da insanı helaka götürüyor, Allah göstermesin.
Allah'ım
o yüzden olsun. Oruç tutmak, o da yetmedi. Kardeşim evlen diyor Peygamber Efendimiz. Evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzdan diyor diğer ümmetlere iftihar edeceğim.
Evet.
Evlilik benim sünnetimdir. Kim evlilikten yüz çevirirse benden yüz çevirmiştir diyor. Ya şimdi sen evlenme ihtiyacın varsa evlen kardeşim. Niye harama gidiyorsun?
Evet.
Niye zinaya gidiyorsun? Niye göz zinası yapıyorsun? Niye efendim olmadık işlerin peşindesin? Niye abuk subuk televizyon filmlerine bakıyorsun ki? Allah sana açık kapı bırakmış.
Evet.
Helal olan o şeyi, ruhsatı kullan. O da çözümü bu şekilde. Yani behimiyet konusunda. Hı-hı. Zaten dinimiz bize bir zorluk çıkarmamış ki. Yani ey kulum hiç yeme. Açlıktan öl. Takvan ispat et demiyor ki Rabbimiz.
Evlenme de demiyor.
Evlenme de demiyor. Evet. Ama
her lezzetten usulü ölçüsünde.
Usulü ölçüsünde ispat edeceksin
ispat edeceksiniz. Evet.
Subu'iyet ve gadap. Tabii bir kere şunu bileceğiz ki Allah'ın kullarına kızmak, gadaplanmak iyi bir şey değil.
Evet.
Affetmek de çok güzel bir şey. Diyor ki İmam Gazali, en güzel ahlak hilimdir. Hilim de kızmamak, gadaplanmamak veya gadabımızı yutarak intikam almamak. Hı hı. Yani şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel bir reçete sunmuş ki Numan Bey kardeşim.
Evet.
İçinizden birisi çok kızdı ve gadaplandı. Diyor ki ayaktaysa otursun. Önce bir abdest alsın değil mi?
Hı.
Çünkü gadap ateştir. Şimdi gadabı kim getirir? Şeytan getirir. Şeytan neden yaratılmış? Ateşten.
Ateşten.
O yüzden kızgın bir adamın böyle yüzü kızarır. Sanki damarları patlayacakmış gibi, pancar gibi oldu deriz ya. Böyle kanı tepesine sıçrar.
Hı hı.
Diyor ki abdest alsın, bir soğutsun. Ondan sonra ayaktaysa otursun. Hala gadabınız geçmedi. O zaman yat diyor. Şimdi insan ayaktayken ne yapabilir? Numan, biz ikimiz için çok birbirimize kızsak Allah göstermesin. Kızmayız da hani. Birbirlerimize fiziken iteriz. Belki de vururuz. Ayaktayız ya şimdi.
Hı hı.
Oturunca müdahale imkanı ne oluyor? Daha da azalmıyor mu şimdi? Hele yatınca nasıl kavga edeceğiz? Sen orada yatmışsın, ben burada yatmışım değil mi?
Evet.
Tamamen yani başkasına rahatsızlık verme şeyimiz elden gidiyor. Tam evet. Bunun gibi çok tavsiyeler var, onu söyleyeyim.
Hatta abdest almak var mesela.
Hatta tarikatlarda, onu da söyledim. Tarikatlarda bazen gadaplı bir insanı da şey yaparlarmış. Başka bir gadaplı insana hizmetçi olarak verirlermiş ki alışsın kızmamaya.
Allah Allah.
Gadabın kötü olduğunu görsün.
Ya.
Şimdi size birisi kızsa haksız yere üzülmez misiniz? Değil mi? Sen de başkasına kızma
evet.
O zaman. Bir de tabii terbiye amaçlı mutfaklarda soğan soydururlarmış, patates soydururlarmış erkeklere.
Hı hı.
Hüdayi Hazretlerine bunu yapmışlar. efendim tuvaletimizi yaptırmışlar ki artık enaniyet, insan niye kızar Numan?
Niye kızar?
Enaniyete sahip olunca kızar.
Şimdi ego sahibi.
Egom var, çok büyük. Bana çay gelecek zamanda, kahvem zamanında gelecek. Her şey istediğim gibi olacak. Olmadığı zaman oy, bana bu hareketi yapamazsınız. Halbuki nefsi sıfırlarsan hiç böyle kimse kızacak durumda, kızacak halinde kalmaz zaten. Evet. Yani bir insan size bir çay getirse Allah razı olsun dersin. Layık olmadığım halde Allah bana bir bardak sıcak çay gönderdi. Hem Rabbiniz hem de getiren insanı elini öpersiniz. Ama egonuz yüksekse kardeşim bu çay böyle soğuk mu getirilir? Hani bunun şekeri, hani bunun limonu? Sen de niye üstüne başına dikkat etmiyorsun? Bir de adama kabahat bulursun, bir de azarlarsın adamı. Çünkü egon yüksek.
Evet.
Tasavvufta bunlar kendiliğinden Allah'ın izniyle o pozitif etkileşimle yok olup gidiyor. Şeytaniye zaten adamı aldatmamak.
Aldatmamak.
Diyor ki Peygamber Efendimiz kim aldatırsa bizden değildir diyor. Daha ne desin? Gitmiş pazarda Peygamber Efendimiz. Pazarlar denetlermiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'de. Bir çuval buğday satıyor diyelim ki birisi. Elini bir sokmuş. Üstü kuru ama altı ıslak. Gelirken yağmur yemiş. Göstermiyor vatandaş. Üstüne kur, alttan kurusunu üste çıkarmış. Ben de pazar alışveriş yapıyorum. Ya güzel bir tezgahtan bir şeyler aldım. Sonra bir baktım torbaya. Orada iri iri gözüküyordu. Hepsi küçük. Dedim kardeşim yani burada iri gözüküyor. Niye bunlar benim torbaya küçük girdi? Çok taktikleri var biliyorsun pazarcıların bazen. İri koyuyorlar seninle beraber. Biraz fazla atıyorlar. Yani yarım kiloya bir kilo doluyor. Sonra bütün irileri geri alıyorlar. Küçüklerini değil. Dedi ki hocam dedi küçükler daha lezzetli. Olabilir dedim. Yani saygım var. Doğrudur ama madem o zaman küçüklerini koy tezgahına. Müslümanı aldatma dedim. Yani benim için sıkıntı değil. Yani küçük olsun büyük olsun. Aynı çürük olmasın da.
Evet.
Ama aldatma yani. Bir şey gösterip başka bir şey verme. Bu işte adam aldatma bugün daha çok değil mi pazarlarda. Efendim yani insanların...
Ticaretin her alanında var hocam
var da,
maalesef.
Hani mesela arabanızı tamir ettirdiniz. Hiçbir şey fikir sahibi değilsiniz. Parça kaç paradır? Bir vida, bir somun.
Evet.
O adam ne kadar emek harcamıştır bilemiyorsunuz ki. Hani belki bir vidasını sıkıştırdı. Bazen oluyor mesela bir vida gevşiyor.
Evet.
Araba çalışmıyor. Geliyor tamirci. Diyelim siz yanındaysanız bir şey diyemiyor ama siz olmasanız şöyle vidayı bir sıkıştırıyor. Diyelim aküsü gevşemiş biraz. Araba çalışıyor. Dese ki size parça değiştirdim.
Değil mi? Kime nedir olacak? Evet.
Diyemezsin ki. Hakikaten değiştirir de icabında.
Evet.
Elindeki fazla parçayı tutar değiştirir.
Evet.
O yüzden yani bu şeytaniyet konusunda da bir kere bir Kur'an-ı Kerim'deki o Allah korkusunu bize kalbimize sunan ayetler, peygamberimizin sünnetleri bunlar bilirsek zaten ahirette de bunun kat be kat vereceğimizi bilirsek. Ben evet. Seni şimdi akıllılık yaptım. 2 liranın cebime attım yani. Cehennem ateş attın cebine. Öyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta diyor ki Allah sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizden 2 kişi bana gelir diyor. Birisi davasını çok güzel sunar. O yüzden burada avukatlara çok rol düşüyor. Onu da söyleyeyim. Yani ben avukatım. Ben mahkemede kendi müvekkilimi en iyi şekilde savunurum. Haksız kazanç alsa da o beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Diyeceksin kardeşim bak. Senin hakkın budur fazlasını alma. Eğer diyor biriniz iyi konuşur da beni yani yanlış yönlendirir, hak etmediği bir şeyi benden alırsa karnına veya cebine cehennem ateşi doldurmuştur diyor. Haber olsun diyor Peygamberimiz. Sakın ona el sürmesin. Yani bazen kumpasta şöyle buydu. Bir insanı davada kandırırsınız, alt edersiniz. Onun avukatına rüşvet verirsiniz. Ve büyük bir tazminat alabilirsiniz mesela. Kardeşim ama Allah izin vermiyor ki. Bugün bu konuda İşte avukatlar efendim bu tür ne bileyim bazı meslekler daha bir kuyumcular değil mi? Daha bir şey olmaları lazım. Ya adam getiriyorsa önünüze bir köylü bir vatandaş koymuş 10 tane bilezik. Ayarını bilmez, şeyini bilmez. Bilenler vardır ama bilmeyen de çoktur. Kandırma son derece kolay. Çünkü insan ömürde bir kere altın satar. Her gün altın alıp sattığımız halimiz yok.
Evet.
Hani düğününde bir altın gelmiştir bir annemize. Sıkışmışsa satacak mesela. Adil olacaksın. En azından kandırmayacaksın yani. Malı kötülemeyeceksin. Bunlar çok oluyor. Tasavvufta bu ibadetler, zikirler, fikirler bu tür hırsı, dünya hırsını yok ettiği için
evet.
Zaten tasavvufun aslı züht. Helaldan bile kaçıyorsun. Hatta hadiste şimdi Ramazan ayına yaklaşıyoruz ya. Hatırlatmış olayım. Diyecek ki diyor oruç ya Rabbi bu Müslüman yeme içme helal olduğu halde sırf senin rızan için ondan vazgeçti. Nasıl haram yapar diye bizim lehimize şahitlik yapacak.
Yeah.
Şimdi bir sufi de helal olan yemeden içmeden fazlasından yani mübahlardan kaçarken nasıl bir müminin hakkını zorla elinden alır veya kandırarak üzerine geç, mümkün değil.
Evet.
Rububiyete gelince zaten benlik, gerçek sağlıklı bir tasavvuf terbiyesinde benliğin yok olması gerekiyor. Gerçi diyor ki sufiler, en son benlik yok olur. Hubbu riyaset, hubbu makam, en makam son sevgisi, mevki sevgisi. Bu kolay kolay ölmüyor maalesef. Bazen bazı insanlar tarikata şu niyetle giriyor, o çok kötü. Ya tarikata gireyim de ben de bir gün bir şey olurum. Hmm. Yani tarikata biz Allah'a kul olmak için girelim ya. İlla bir şey olmak için. Yani biz tarikata hiç olmak için girelim. Bugün bakıyorum bazıları hiç olmak için değil, pek çok şey olmak için giriyor. Çevre kazanmak, makam, mevki sahibisi olmak, tanınmak, bilinmek, meşhur olmak, belki seçimlere girip efendim milletvekili olmak, belki ticarete girip o camiayı kullanmak. Bunlar çok kötü niyetler.
Maalesef.
Bunlar çok kötü niyetler. Bundan aman aman aman uzak duralım.
Kaldır benliği aradan, kalır seni yaradan
evet,
diyorlar.
Evet, nefsini çıkarırsan aradan, nefsini kalır seni
yaradan,
yaratan diyorlar.
Kolay da değil ama hocam tabii.
İşte tasavvufta birazcık yol kat etmişlerin imtihanı da bu rububiyet. Artık o o yüksek seviyeye gelmiş bir sufi gidip de yani o Ramazan günü oruç bozmaz mesela. Evet. Bunu işlemez. Gidip de bir Müslümanın parasını çalmaya kalkmaz herhalde değil mi? Çalar mı?
Aldatmaz.
Ama ne yapabilir? Nefsin tuzağı bitmiyor ki. Ya diyor sanki bir sufi. Zikir, esker maşallah. Takva o biçim. Sen olsan artık hani bir şey efendi, başka şey efendiye mektup yazmış, demiş ki şeyhim demiş, bizim burada mürit kalmadı. Elinde fazla mürit varsa gönder de. Yani yardımcı olayım terbiyesine, irşadına. Tekke boş kalmasın. Olur ya bazen bir tekke adam dolar, birisi boş kalabilir. Hani bazen nasıl okulların bir kısmı ağzına kadar doluyor, bazı okullarda sinek avlıyor mesela.
Evet.
Demiş ki şey efendi ona cevaben, vallahi demiş şeyhim, mürit istiyorsan mürit bende de yok. Ama şeyh lazımsa sana, kaç tane lazımsa söyle, hemen göndereyim. Şimdi bazen hani maneviyat erbabı tekkelerin de bu sıkıntısı oluyor. Geçen bir abimizle bir yere gitmiştik. Orada dediler ki birisi yazmış, ben de sohbet yapmak istiyorum. Ya dedi bu abimiz, bu ne biçim bir edep hatasıdır ki? Yani tarikatta böyle şey talep edilmez. Layık olana bu teklif edilir. Yani Peygamber Efendimiz'in tabiriyle vazife istenmez, vazife verilir. İsterseniz Allah size yardım etmez. Çünkü bende benlik vardı. Ben diyorum ki şimdi beni falanca yere rektör yapın, filanca yere beni vali yapın.
Evet.
Dersem bunu niye istiyorum? Ya ben çok kamil bir adamım, mükemmel bir adamım, harika bir insanım. Halbuki bunu sen söyleme. İnsan subjektif bir varlık. Evet. Kendisini tam değerlendiremez. Hani derler ya, herkesin aklı pazara çıkmış, herkes gitmiş kendi aklını almış. Çünkü en iyi akıl benim akılım deriz ya. Halbuki merak etmeyin, insanlar çok akıllıdır, etrafımızdaki insanlar. Eğer sizde bir kabiliyet varsa onu görürler ve size teklif ederler. Yani İslami adam en azından bunu gerektirir. Göremiyorlarsa ne yapalım kardeşim? Allah bilsin yeter deriz o zaman.
Değil mi?
Allah hakikaten bilsin. Ben de hani geçen güzel bir kıssa duydum. İmam Bey, onu da paylaşalım, biraz gülelim. Çok ciddi olduk bugün herhalde. Adam diyor ki ya iyi ki tarikata girmişim. Az bir ucup vardı, onu da hallettim. Elhamdülillah mükemmel insan oldum diyor. Şimdi bu şeye kapılmayalım. Bu da bizim tarikatların bir yani sıkıntısı mı demeyelim de hani ister istemez bunlar oluşuyor. İnsanların sevgisi, saygısı üzerimize yönelince
evet,
bu sefer şeytan dürtmeye başlıyor. O yüzden rububiyet konusunda böyle önemli bir mesele.
Evet.
Ve en büyük günah da bunu da söyleyeyim. Biz genelde Türkiye'de şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani behimiyet, ama kötü insanlar Ramazan günü oruç bozmuş. Hı-hı. O kadar büyük günah değil. Allah ile kul arasında. Yarın evet, tövbe eder, Allah affeder. İntikam almış, adam dövmüş. O da kötü ama bu kadar kötü değil. En kötü bu sonuncusu. Rububiyet. Ben üstünüm. Ucup. Kendi bir şey. Ben küçük dağları ben yarattım. Edasıyla yürümek. Bu Allah'ın kibriya sıfatıyla yarışmak olduğu için. Allah diyor ki hadis-i şerifte, men tevada alillah. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse Allah onu yerin dibine sokar diyor. Bu çok ciddi bir suç.
Evet.
Bugün biz bunun suç olduğunun farkında bile değiliz. Adam kibirli, adamı özgüvenli diyoruz. Bir akıllı var, tüccar diyoruz ya. Yani adam oruç bozsa kızıyoruz, dövmeye kalkıyoruz. Öyle diyor İmam Gazali. Bir adam diyor ipek elbiseyle gezse herkes onu ayıplar.
Evet.
Halbuki ipek elbiseyle giymek haramdır da şahsi bir şey. Ama bir adam gıybet yapsa hoşumuza gidiyor değil mi? Gelip bizi birisi bizim yanımızda sevmediğimiz bir adamın gıybetini yapsa Anlat anlat. Güzel oluyor demiyor muyuz? Evet. Lisan haliyle. Engel. Halbuki o müminin namusunu, ırzını savunmak bizim üzerimize vazife değil mi? Bu o kadar adet olmuş ki artık. Öyle diyor İmam Gazali. Haramlara karşı sabır zordur. Özellikle diyor bir haram adet haline gelmişse.
Ya.
Şimdi gıybet artık sohbetlerimizin adeti. Yani gıybet yapılmazsa bir sohbette sohbet olmadı gibi düşünüyoruz. Ne kadar yanlış değil mi? Ona dur demek çok zor. O yüzden bir insan sabredemiyorsa diyor böyle gıybet ortamlarında dur demeye, o zaman ona halvet ve uzdet gerekir diyor. Veya sen dilge sahibi olamıyorsun. Bir adam görünce hemen başlıyorsun başka birini yermeye. O zaman kardeşim evinden dışarı çıkma. Kitap oku. Kitap yaz. Ne bileyim. Hayırlı şeyle meşgul ol. Kimseyle görüşme. Hı hı. Görüşüyorsan da faydalı ol. İnsanları günaha sokma. Hatta daha bu sabah okudum İmam-ı Gazali'de. Sabırla alakalı bölüm okumuştum da. İnsanı günaha sokma sorularında. Numan Bey nasılsın kardeşim? İyiyim elhamdülillah hocam. Ya Numan Bey senin kafanın ağrıyordu değil mi? Ya adama sorma artık bu ekstra soruyu. Evet kafam ağrıyor diyor. Adama şikayet ederdi şimdi Rabbinden. Sen doktor falan da değilsin. Adama ilaç da yazacak halin
yok. Çare olamayacaksın.
Ya adama yani olumsuz sorular sorarak ondan olumsuz cevap almak var ya. Hem adamı günah sokuyorsun. Hatta diyor ki sufiler ben seni yolda gördüm Numan Bey. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Nereden geliyorsun? Ya sorma. Şimdi senin nereden geldiğin beni ne ilgilendirir? Belki sen benim sevdiğim bir arkadaşın evinden yemekten geliyorsun. Şimdi desen ki falanca evinden yemekten geliyorum. Davet vardı. Ben derim ki ya.
Beni niye davet ediyorsun?
Beni niye çağırmadı kardeşim?
Evet.
Falanca hocam geziye gittik. Kim götürdü falan. Ya beni niye götürmediler ya? Allah Allah. Ben de onu çok severdim. Vay be demek ki beni sevmiyor. Hatta suizan. Zaten ben ona şüphe ederdim. Beni uzaklaştırmaya çalışıyor bu ortamdan falan filan. Lüzumsuz sorular da çok kötü. Yani gıybeti bıraktık. Bir insanı şikayete, şükürsüzlüğe sevk edecek. Gelinin nasıl? Çocuğun nasıl? Sorma ya çocuğum çok kötü işte falan. Gelinim çok kötü. Ya sorma kardeşim.
Evet.
Yani adamın, kadının derdini deşeleyip de gıybet yapmasına sebep olma.
Olma.
Ya işler çok ince ya Numan
Bey. Evet.
O kadar kaba göründüğü gibi sadece böyle büyük meseleler değil.
Evet.
Tasavvuf ince ince böyle detayları da dokunmuş. Allah hepimize istifade etmeyi nasip etsin.
Hocam son olarak artık bu mesela behemiyette özellikle açlık dediniz. Subuhiyette gadap oldun, dinginlik dediniz. Ondan sonra şeytaniyette ve aldatma rububiyette de aslında empati yapmak. Yani aynı durumda ben olsam beni birisi aldatsa ne olur veya birisi bana karşı kibirlense ne olur diye düşünmek herhalde bunun çaresi oluyor.
Bu konuya
oluyor.
Girersek İmam Gazali'ne şimdi rivayet etmeye başlarım çıkamayız. Tamam, bunu haftaya hocam. Yapalım. Bir insan yani en güzel manevi terbiye mürşittir. Ama mürşidi bulamazsak ne yapar? Bunu unutma yaz bir tarafa Numan Bey.
Mürşidi kardeşim. Bulamazsak ne yaparız diye.
Onunla alakalı güzel bir şey açalım hocam. İnşallah.
İnşallah. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Ben Allah de teşekkür olsun. Ediyorum. Dinleyicilerimizin sabrından dolayı da tebrik ediyorum.
Eyvallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Hacegan'dan Mektuplar programının daha sonuna geldik. Yeni bir programda yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. O anadek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.